efendim. Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu şair ve 22. dönem AK Parti milletvekili Sayın Mehmet Atilla Maraş. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
İyiyim, Allah'a hamdolsun. Sağ
Allah
olun.
Allah iyilikler versin.
İnşallah ben sizinle ilgili bilgi aktarımı yapayım. Ondan sonra sohbet edelim inşallah.
Eyvallah.
Mehmet Atilla Maraş 1949 yılında Urfa'da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Çeşitli kamu kuruluşlarında öğretmenlik, mühendislik ve yöneticilik yaptı. Yazı hayatına lise sıralarında şiirle başladı. Şiirleri Hareket, Mavera, Harran, Dergah, Yedi İklim, Dil ve Edebiyat dergilerinde yayınlandı. Yazıları Yeni Şafak Gazetesi ve Yeni Devir'de yayınlandı. Şiirleri birçok dünya diline çevrildi. Merkezi Kaliforniya'da bulunan Dünya Kültür ve Sanat Akademisi tarafından kendisine Fahri Edebiyat Doktoru ünvanı verildi. Merkezi Hindistan'da bulunan Uluslararası Şairler Akademisi tarafından Seçkin Şair Ödülü ile ödüllendirildi. Bükreş'te Balkanlar Büyük Şiir Ödülünü aldı. 1998-2000 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı'nı yaptı. Bakü'de yapılan Türkçenin Uluslararası 8. Şiir Şöleni'nde Nizami Gencevi Büyük Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22. dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak AK Parti'de görev yaptı. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Sizin kitaplarınızı biliyorum. Şiir kitaplarınızı, uzun yıllardır tanışıklığımız var ama
eyvallah.
Biraz inşallah izleyicilere bilgi aktarımı yapalım. Şiirle çok yakından ilgileniyorsunuz.
Evet.
Siyasi hayatınızın dışında sanatçı yönünüz var. Birçok kitabınız var yayınlanmış olan. Bir de şu anda özellikle bir vakıf kurdunuz.
Evet.
Onunla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Neler
Tabii.
yapıyorsunuz?
Şimdi bu kurduğumuz derneğin adı Dil ve Edebiyat Derneği. Mecliste 2007 yılında bir dil komisyonu kurmuştuk. O komisyonumuz tabii erken seçime gidince komisyon neticeleri şeye intikal etmedi genel kurula ve kadük kaldı. Sonra o komisyon üyeleri o yıl işte biz milletvekili olarak dışarıda kalınca hani bir dönemin sonunda birleştik. 70 tane arkadaşla birlikte Dil ve Edebiyat Derneği'ni kurduk.
70 kişi.
70 kişilik bir kurucular kurulu var.
Maşallah.
Evet. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla bu derneğimiz Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip oldu. Aynı zamanda kamu yararına çalışan bir dernek statüsüne geldi. Her ikisi de Bakanlar Kurulu kararıyla oluyor. Böyle bir dernek. Genel merkezimiz İstanbul'da, Eyüp'ün hemen girişinde.
Hayırlı olsun.
Sağ olun. 19 tane şubemiz var Türkiye genelinde. O yıldan bu tarafa 2007'den işte 2015'e aşağı yukarı 8 yıldır.
Bayağı kısa süre içinde geçmiş.
Bayağı zaman geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Ankara şubemiz. Ankara şubemizi 2008'de kurmamıza rağmen ancak 2011 yılında devlete müracaat ettik ve bir bina aldık bu Demirtepe'de. Devletin kendi binası restore edildi ve bize 29 yıllığına tahsis edildi. Yani kullanma izni aldık. Şimdi bu dernekte dil ve edebiyat konusunda onlarca faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimiz ve diğer şubelerimizle edebiyatımızla ilgili, dilimizle ilgili çalışmalar yapıyor. Ve bir de dergimiz var Dil ve Edebiyat diye. O da Mayıs sayısıyla işte aşağı yukarı 76. sayıya ulaştı. Yani 6-7 yıldan beri sürekli çıkan bir sanat, edebiyat, kültür dergimiz var. Onu yayınlıyoruz. Ve edebiyata, dile ait her türlü etkinliği orada yapıyoruz. Mesela ben her cumartesi günü Gernek Merkezi'nde sanat, edebiyat ve şiir sohbetleri düzenliyorum. Buraya yetişkinler de geliyor, üniversite öğrencileri de geliyor. Böyle güzel çalışmalar yapıyoruz.
Maşallah.
Eyvallah.
Şimdi malumunuz toplumda uzun süredir sözünü ettiğimiz şey Adnan Oktar Hocam da çok sıklıkla dile getiriyor. Bir sevgi eksikliği var. Ve bu toplumda her konuya, her olaya, her nasıl diyeyim size televizyon programlarına bile yansıyan bir durum. İnsanlar arasındaki sevgisizlik dolayısıyla gerginlik, çekişme, çatışma, tartışma çok yayıldı.
Evet.
Bunu da Şu şekilde her zaman yine Adnan Oktar Hocam söylüyor. Toplumda özellikle diyor sanatçıların ön plana çıkartılması gerekiyor diyor. Sebep de onların böyle çok mülayim, yumuşak, güzel ahlaklı, sanatçı kimliklerinden kaynaklanan farklı bir yapıları var.
Eyvallah.
Ve toplumun geneline de bu yapının hakim olması gerektiğini söylüyor. Bu tartışmacı üslubun, çekişmeci üslubun değil de sanatçıların nüktedan, güzel sözlü, böyle tatlı dilli üslubunun hakim olması gerektiğini söylüyor. Bu konularla ilgili neler diyeceksiniz?
Çok güzel bir tespitte bulunmuş Sayın Adnan Oktar Hocamız. Gerçekten sanatın dili şiddet içermez. Sanatçı da şiddetin dilini kullanmaz. Sanatın ve sanatçının apayrı bir dili vardır ki bu dilin geçtiği yol sevgiden, muhabbetten geçer. Bu kesin böyle. Dünyanın her tarafında sanatçının kullandığı dil sohbet, muhabbet ve gayri şiddet dilidir. Sevgi dilidir yani. Yumuşak dil kullanırlar. Çünkü sanatın temelinde bu var. Yani sanat şiddet içermediği için sanatçı da şiddetten katiyen yana olmamıştır. Olmaz da zaten. Tarih böyle boyunca da bütün sanatkarlar bu sevgi dilini kullanmışlardır. Yani sadece şairler, yazarlar, edebiyatçılar değil, aynı zamanda mimarlar mesela, musikişinaslar mesela, ressamlar ve bütün güzel sanatlarla ilgilenen kesimlerin hepsinin kullandığı dil sevgi dilidir. Aynı zamanda merhamet dilidir. Yani bu dili kullanırlar. Bu olmadan siz bir mesajı karşı tarafa ulaştıramazsınız. Sanatçı ne bu yaptığı işlerle hangi mesajları ulaştırır? Yani niçin sanat yapıyor? Bir defa onu bilmek lazım. Sanatı şunun için yapar sanatkarlar. Varlığın şeyine varmak. Yani varlık nedir? Niçin varız? En büyük varlık kimdir? Yani varlığı araştırır sanatkarlar. Var olanı yani tabiri caizse hepsi büyük yaratıcının efendim onun peşindedirler ve onun yansımalarıyla, büyük yaratıcının tecelligahlarıyla yeryüzünde tecelli eden çeşitli yönleriyle, mesela sanat yönüyle, sanatkar yönüyle ilgilenirler o tecellinin. Dolayısıyla sanatla ilgilenen büyük saninin, sani-i evvel ve ebedin, yani büyük yaratıcının ilksiz ve sonsuz olan büyük sanatkarın yansımalarıyla ilgilendikleri için katiyen şiddet dilini kullanmak, ya böyle bir şey akıllarına bile gelmez. Çünkü böyle bir şey yok zaten. Sevgi dili vardır, merhamet dili vardır ve sanatkarlar bunu kullanır. Mesela örnek olsun, bizim toplumun yetiştirdiği büyük sanatkar, büyük şair Yunus Emre nasıl bir insan? Hangi dili kullanmış? Ve o dili kullanıyor, 700 yıldır o dil toplum içerisinde karşılık bula bugüne kadar ulaşıyor. Hiçbir şey kaybetmeden, özelliğinden, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeden bugüne geliyor şiirleri. Ne diyor Yunus Emre? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
İnşallah. Tabii.
Yani dünyanın geçiciliğini, faniliğini bir taraftan vurgularken bir taraftan da sevgiye kapı açıyor, kapı aralıyor. Sevelim, sevilelim diyor ya. Ne kadar güzel bir şey yani. Kimseye kalmayacağına göre bu geçici dünya, o zaman tek bir şey var, kalıcı olan sevgi var. O zaman toplumları sevgi kavramı üzerine şey yapmak, kurmak lazım. Sevgi toplumunu kurmak lazım. Şiddet ve nefret toplumundan uzaklaşmak lazım.
Çok doğru.
Bugün için bu daha çok önem arz ediyor. Geçmişte belki bu kadar önemsenmiyordu bu sevgi meselesi ama günümüzün insanları sevgiden, merhametten, şefkatten çok uzaklaştırıldı. Çok uzaklaştırıldı. Hatta öyle bir hale geldi ki hep savaş dilini kullanıyorlar. Barış dilini kullanan yok. Hep savaş, hep kaos, hep böyle karmaşa, koşuşturma filan. Yani dünya insanlığı bir kaosa doğru yelken açmış gidiyor. Şimdi buna dur demek lazım. Buna nasıl dur diyeceğiz? Bunun tek çaresi sevgi dilini kullanmaktır. Barış dilini kullanmaktır. Bunun için de işte insanların topluma mesajlar vermesi lazım ki en başta sanatkarlara düşüyor bu mesaj.
Evet.
Sevgi mesajını yaymak sanatkarların işidir yani.
İnşallah. Evet. Dediğinizde çok haklısınız. Allah'ın eserlerini yüceltip ön plana çıkartıyorlar.
Evet.
Ve toplumun da bütün dikkatini o güzelliklere şey yapıyorlar, dikkatlerini cezbediyorlar.
Evet.
Bu da çok büyük bir nimet. Yani
evet.
Toplumda sanatçıların ön planda olması, ön plana çıkartılmaları, onların üslubunun, güzel ahlaklarının, sevgi dolu üsluplarının, neşelerinin topluma gösterilmesi esasında çok güzel örnek oluyor. Hocam hepsi şeyi söylüyor. Eskiden mesela bir televizyon programını açtığınızda ya da televizyon kanallarında gezdiğinizde birçok kanalda böyle ses sanatçıları, şairler, yazarlar, ressamlar birçok kişi olurdu ve daha renkli, daha neşeli bir üslup hakim olurdu. Şu anda televizyon kanallarını açtığınızda, ısrarlı olarak da devam ettiğinizde her tarafta tartışma programları, siyasi çekişmeler, kavgalar, gürültüler, kim kime o gün nasıl hakaret etmiş, kim kime nasıl bağırmış onları gösteriyorlar. Yani üstünü örtüp geri plana iteceğimize adeta sadece o tarz şeyler ön plana çıkartılır oldu. Bu da tabii Allah'ın beğenmediği bir üslup esasında. Açıkça söylemek evet. gerekirse evet. Allah yumuşak söz söyleyin diyor.
Evet.
Af yolunu benimseyin diyor. Hı-hı. Şeytandan Allah'a sığınırım ayetinde. Dolayısıyla da böyle güzel ahlaklı bir yapıyı bizim model olarak öne çıkartmamız gerekiyor. Tam tersi ne oldu? Mesela bu sevgisizlik çok uç şeyler yaşanmasına vesile oluyor. Sizin de malumunuz mesela Uzak Doğu ülkelerinden ya da Müslüman ülkelerden mülteciler geliyorlar. Gemilerle vesaire, deniz yoluyla. Ve batılı ülkeler bunları ölüme terk ediyorlar. Yani ülkelerine almadıkları gibi bir de gemilerde ölsünler diye terk ediyorlar. Böylece de ibret alınıp geride kalanların gelmeyeceğini umuyoruz diyorlar. Bu yani cinayetle aşağı yukarı eşdeğerli bir tutum. Ve nasıl bir sevgisizlik hakim oldu ki Allah korusun insanlar artık insanları ölüme terk edecek kadar bir nevi cinayete tabii
yani, evet, yeltenecek
kadar bir vahşiliğin içine girdiler. Allah bizi bundan kurtarsın inşallah, bu zalimlikten.
Kurtarması için bizim Allah'ın emir ve yasaklarına bilenler olarak, tabii bilmeyenler de uyararak sımsıkı sarılmamız lazım. Dünya insanlığı demin de söylediğimiz gibi bir kaosa doğru yelken açmış gidiyor. Bunun tek nedeni dünyevileşmedir özet olarak. Dünyevileşme yani dünyadan başka bir alem, bir ahiret aleminin var olup olmadığına inanmak ve inanmamaktan geçiyor. Şimdi dünyevileşince aynı zamanda kapitalistleşiyor.
Evet.
Parasal, maddi dünyaya doğru herkes koşuyor. Herkes paranın peşinde, kazancın peşinde. Daha çok kazanayım, daha çok tüketeyim. Çok alayım, çok tüketeyim. Nereye kadar? Nereyesi yok. Hep ekonomik büyüme. Hep güzel dünyanın varlıklarını, şeyini tüketme. Allah'ın yarattığı bu bolluğu, bu bereketi yeryüzünde süratle yok etmeye doğru. Aşırı tüketiliyor. Yani insanın ihtiyaçları kırbaçlanıyor adeta. İhtiyaç olmayan şeyler insanlara ihtiyaçmış gibi pompalanıyor reklam yoluyla. Bu vahşi kapitalizmdir. Ve bu ruhsuz bir kapitalizmdir. Ruh dünyası karartılıyor insanların ve robot haline dönüşüyor insanlar. Adeta ruhsuz, duygusuz, sevgisiz, merhametsiz robotlar haline geliyor. Maddileşince ve dünyevileşince. Bunun tek çaresi bunun karşıt şeyini ortaya koymak. Yani manevi değerleriyle var olan insanı maddi boyutuyla değil ama manevi boyutuyla da ele almamız gerekiyor. İnsan iki boyutlu yani tek başına madde değil. Ruh boyutu var insanın.
Tabii en önemli
konu. Ruh boyutundan soyutlanınca insanoğlu bütün yeryüzünde, dünyevileşince ve ölümden sonraya inanç ortadan kalkınca, tabiri caizse ahiret inancı ortadan kalkınca ne oluyor? O zaman tek boyutlar insanlar çıkıyor ortaya. Bunlar da kendi arasında vahşice birbirlerine saldırı, birbirlerini yok etme, sadece düşüncesini değil aynı zamanda bedenini de yok ediyor. Çünkü robot gibi olmuş yani. İnsanlıktan uzaklaşıyor. Bunun tek çaresi işte tekrar yeniden sevgi toplumu diyoruz da buna nasıl ulaşacağız? Buna işte inancımızın ışığında açık konuşmak lazım. Yani ben
açık,
Müslümanım.
Evet.
Evet, ben Müslümanım ve benim bir kitabım var. Kitab-ı Mübin açık bir kitap. Buna Kur'an diyoruz. Bu tamamen Allah'ın sözleridir.
İnşallah.
Hazreti Muhammed'e Cibril-i Emin vasıtasıyla, Cibril-i Emin yani emin olunan bir Cibril, bir melek vasıtasıyla intikal edilmiştir. Ondan da bizi intikal etmiştir ve bugün bu var. Allah'ın bu ayetleri, bu sözleri her şeyle ayaktadır ve var. Arapça bilmiyorsak ki Arapça inmiştir Kur'an-ı Kerim, o zaman Türkçe mealleri var. Ve bütün dünya dillerine çevrilmiştir Kur'an-ı Kerim. Bugün çok büyük imkanlar var. İnsanlar buna sarılmalı. Ama biz kendi toplumumuz için, Türkiye toplumu için konuşursak elhamdülillah bu Türkiye'de konuşulan kaç dil varsa onlara da çevrildi mealen yani. Bugün ben Dil ve Edebiyat Derneği'nde sohbet ediyordum gençlerle, üniversite gençleriyle, yetişkinlerle. Tam da konu döndü dolaştı buraya geldi. Soruyorum Kur'an'ı biliyor musun? Hocam okuyamıyorum diyor. Arapçam yok. O zaman Türkçe okudun
Türkçe
mu? Yok
okudum,
diyor. Niye
tabii.
okumadın? Meal nedir diyorum. Haber yok mealden. Bir ayet okudum. İşte dedi ki mesela, ha şunu sordum kendisine, sen ölümle yok olacağına mı inanıyorsun, yoksa ölümden sonra nasıl olacak bu? Sen ölmekten korkuyor musun dedim, bir soru sordum. Hiç ölmek istemez misin dedim, ebedi kalmak istemez misin? Tabii hocam dedi, ben ölmek istemiyorum, ebedi olmak istiyorum. Şimdi oradan yakaladım tabii. Her ruh ebedi olmak ister çünkü ruhlar ölmez. Yunus Emre diyor ki, ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Ruh diridir. Ruh Allah'tan bize verilmiş bir imkandır.
Allah'ın tecellileriyiz inşallah.
Allah'ın ruhundan cesetlerimize veya bedenlerimize verilmiştir. Yani öyle deniyor değil mi? Evet. Verilmiştir. Yani Cenab-ı Hak ruhları yaratmıştır. Kendisi o ruhları yaratmıştır. Sonra bunlar ete kemiğe bürünmüştür. Yine Yunus'un diliyle. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yani ruhlar aleminde ezelden ikrar veren, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Elest meclisinde bize sorulduğu zaman kalu bela demişiz. Evet, sen bizim Rabbimizsin demişiz ve ikrar vermişiz, söz vermişiz. Şimdi o ruhlar zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde ruhlar aleminden gelip ete kemiğe bürünüp bu dünyada bir görüntü görünüyor. Tekrar buradaki serüvenini tamamlıyor.
İmtihanını,
serüvenini belli bir süre verilmiş zaten. O süre bittikten sonra tekrar ruhlar alemine dönüyor. Ruhlar alemine.
Yeni ve gidiyor. Mükemmel bir bedende.
Evet,
inşallah,
mükemmel bir cennette. Bedende. Mükemmel bir ruh, mükemmel bir bedene ete i̇nşallah, kemiğe bürünerek geliyor. Serüvenini tamamlayıp tekrar gidiyor.
Evet.
Bunu anlatmak lazım. Yani insanın bu yeryüzündeki serüvenini anlaması ve anlatması lazım. Bilmeyenlere. Bilenler zaten bunu çok daha iyi yaşayacaktır. Dolayısıyla yine şairin dediği gibi, ben kimim ve bu hal neyin nesi? Niçin varım? Niçin eşya uzakta kayboluyor ve rüyada niçin gözsüz görüyorum gibi bir takım soruları kendine sorması lazım ve kendi ruhunu, bedenini sıradan bir yaratık olmadığını, hayvanlardan, bitkilerden ve diğer bütün yaratıklardan farklı bir yapıya sahip olduğunu, natıka taşıdığını, akıl taşıdığını, düşündüğünü, düşünen bir varlık olduğunu, böylece kendisini yaratanın kendi başına düşünse de farkına varabileceğini, ama bunun için akletmesi lazım, çok düşünmesi lazım. İnşallah. O zaman kendi varlığını küçümsemeyecek, katiyen aşağılık kompleksine girmeyecek. Evet, ben çok ciddi bir varlığım.
Çünkü değerliyim.
Ben Allah'ın çok değerliyim çünkü tabii. Allah'tan gelen bir ruhun evet. ete kemiğe bürünmüş bir hali ve mükemmel bir yaratığım. Zaten bütün bunların hepsi Kur'an-ı Mübin'de açık var. İnşallah. Biz sizi diyor yarattık, mükemmel bir şekilde yarattık, güzel bir şekilde yarattık diyor Cenab-ı Hak kitabında. O zaman bu kitaba ulaşmamız lazım. Ama bugün bu kitaba ulaşmak o kadar kolay ki. Eskiden çok zordu. Yani bizim çocukluğumuzda Kur'an okumak, hoca bulmak, meseldi yani. Zaten yasaktı hocalar bulup şey yapmak. Hocamız korkardı, aman çocuklar buraya bir baskın olursa, deyin ki annemiz babamız bu. Benim hocam bayan bir hocaydı mahalle mektebinde. Çocukları da yoktu. Bir anekdot olarak anlatayım.
Buyurun tabii.
Bizim orada kör ocak derler Urfa'da. Çocuğu olmayan hanımlar için kör ocak. Benim çocuğum yok, işte anneniz sizi buraya getirdi, yanıma bıraktı. Onlar işi bitince ben sizi tekrar göndereceğim işte. Eğer sorarlarsa, annem bugün çamaşır yıkıyor, bugün ekmek yapıyor. Bizi bu teyzenin yanına getirdi. Deyin derdi yani, baskın olursa.
Nasıl baskın? Baskın
işte, basarlar böyle, Kur'an okunuyor, bir şey onu alıp götürürlermiş yani. Evet. Biz baskın yemedik çok şükür de. Yani o noktalardan bu noktalar geldik. Bugün Kur'an-ı Kerim artık anlaşılır bir vaziyette. Herkes biliyor, okuyor, birçok dillere çevrildi. Türkçe mealleri var bunların. Arapça bilmiyorsan mealen okursun.
Tabii.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nedir? Hamd ederim. Alemlerin Rabbine.
İnşallah.
Şimdi bu kadar açık. Evet. O zaman bunlar konmuş meallere. Bunları okursa merak eden, kendini merak eden her şeyden önce, ben neyim, bu hal neyin nesi diyen insanın meallere bakacak. O zaman o meallerden bütün kendisine lazım olan bütün bilgileri Allah'ın izniyle görecek, hazmedecek, hayatına geçirecek, özümseyecek. Yoksa biz şimdi soruyorsun, nesin? Müslümanım. Müslümansın da ne yapıyorsun? İslam'ın şartını biliyor musun? İmanın şartını biliyor musun? İman, İslam, ihsan nedir bunlar? Katiyen. Bir hocaya sorayım diyor. Ya hoca sensin kardeşim, hocaya gerek yok. Herkes kendi nefsinin hocasıdır okursa. Okuma yazma biliyor musun dedim çocuğa. Hocam ben üniversite öğrencisiyim. O zaman niye okumuyorsun? Bugün onlarca kitap okudun değil mi? Evet. Hikaye kitapları okudun mu? Evet. Roman okudun mu? Evet. Ders kitapları okudun mu? Evet. Onlarca şey çözdün mü? Bugün çözdürüyorlar çocuklara. Bilmece gibi şey işte, ders kitapları okutuyorlar falan. Hepsini okudunuz. Ne anladın? Ya bir defa olsun için, Allah için, kendin için. Ya şu meal denen, şu Kur'an-ı Kerim'in kitaba bak ya. Bir roman gibi olsa da oku bir bak, ne diyor yani. Göreceksin ki orada seni anlatan sana gerekli olan bilgiler var. Bundan mahrum olma diye bugünkü öğrencilere tavsiye
Maşallah,
ettim.
Maşallah, çok evet. iyi olmuş. Şimdi Atilla Bey, şöyle bir şey var. Bu birçok genci esasında çıkmaz yola bizim eğitim sistemimiz sokuyor.
Kesinlikle
Sebep
katılıyorum.
Sebep de şu, ben ilkokuldayken kafam allak bullaktı. Hı hı. Hem Allah yarattı diye düşünüyordum. Yani hı hı. Hazreti Adem'den geldik diye ben bunu biliyordum. Hı hı. Bir yandan da sosyal bilgiler kitabını açtığımda ilk karşıma çıkan şey maymunken yavaş yavaş yürümeye başlayan Taşladık. Koca kafalı bir insan modeli.
Darwinizm.
Ben bunun içinden çıkamıyordum. Yani hangisi doğru? Haşa estağfurullah. Bu mu doğru? Bu mu doğru? Evet. İkisi birden mi var? Biri mi var? Ben bunu anlayamıyordum. Hala bakın yıl 2015'e geldi. Evet. Yani yıllar, 10 yıllar geçti aradan. Hala bu resimler, hala haşa Allah'ın varlığını inkar eden bilgiler fen kitaplarında mevcut şu anda. Hatta kapsamı genişletilmiş olarak mevcut. Hem felsefe kitaplarında hem fen kitaplarında var. Şimdi biz diyoruz ki gençlere, işte Kur'an oku, Allah'ın varlığını düşün, tefekkür et, iman et diyoruz. Hı-hı. Ama bir yandan da her gün günde 5 saat, 8 saat gittiği okulda şunu söylüyoruz. Senin atan diyoruz bir maymundu diyoruz.
Haşa.
O da haşa. Haşa Allah yok diyoruz.
Haşa.
Haşa mikroptan ya da bir bakteriden ya da bir sudan üredin sen diyoruz. Bir yaratıcı yok diyoruz. Ahiret de yok diyoruz haşa.
Hiçbir şey yok.
Ve senin Allah'a karşı da Allah'a inkar eden bir şey anlatıldığı için, bir sistem anlatıldığı için bir sorumluluğun yok diyoruz. Sonra da diyoruz ki biz bu öğrencilere, biz bunu anlatıyoruz bütün kitaplarda, resimli olarak da. Ondan sonra da diyoruz ki sen niye iman etmiyorsun? Neden güçlünün zayıfı ezdiği, yok ettiği bir Darwinist sisteme inanıyorsun? Neden sosyal Darwinizme inanıp bunun gereklerini yerine getiriyorsun? Peki sen gece gündüz bu şekilde eğittiğin insana nasıl bunun hesabını soruyorsun? Neden imanlı mısın, değil misin diye soruyorsun. Zaten biz bu eğitimi veriyoruz bunlara. Onun için bizim bu çelişkiyi çok acil olarak gidermemiz gerekiyor.
İnşallah.
Mesela Kur'an okumaya başladıklarında da kafalarında, beyinlerinde alt zemin olarak o bilgiler mevcut. Siz o bilgileri bilimsel olarak olmadığını kanıtlamadan Allah'ı ve imanı ve ahireti anlattığınızda yine benim o eskiden ilkokulda ben anlayamıyordum. Hı hı. Allah razı olsun, mesela sonradan okumaya başladım ve Adnan Oktar hocam benim vesile oldu. Esas imanımın güçlenmesine, zeminimin sağlam olmasına ve sarsılmaz bir imana inşallah sahip oldum. Allah izin verirse inşallah.
İnşallah.
Ama bu kitaplar, bu öğretiler vesile oldu. Elhamdülillah. Onun için bizim şu anda üstümüze sorumluluk bu öğrencileri bu şekilde antimateryalist, anti-darwinist bir ilmi yöntemle yetiştirmek.
Evet, o çok şart. Milli eğitime, milli olabilmesi için de esasen buradan başlamak lazım. Bakın bu medeniyet bizim 1000 yıldır bu Anadolu topraklarında Kur'an esaslı, yani vahiy esaslı bir medeniyet inşa ettik. Bu kimse bunu yadsıyamaz, inkar edemez. Ama inkar dönemleri işte son 200 yıllık bir tarih parçası içerisinde. Evet. Ondan önce bu toplum inançlı bir toplumdu, Müslüman bir toplumdu ve İslam ve vahiy üzerine inşa edilmiş bir medeniyet meydana getirirler ve bütün bu medeniyetle birlikte bütün insanlığa, bütün dünyaya adaleti, merhameti götürdüler. Bu kesin yani. Osmanlı toplum böyle bir toplumdu. Atalarımız merhametli bir insanlardı ve adil insanlardı. Ama ne olduysa biz de bu adaletten, merhametten, Kur'an'dan, imandan, İslam'dan bir şekilde veya planlı bir şekilde uzaklaştırıldı.
Ahir zamanın
ve onun evet, ahir zaman alametleri. Ama bu Darwinizm, tamam ben katılıyorum size çünkü ben de öğretmen okullarında ilk göreve başladığım zaman biyoloji derslerinde Darwinizm okutuluyordu ve işte atalarımızın maymun olduğu söyleniyordu. Ben de daha yeni stajyer bir öğretmenim, bir şey hazırladım okulda, işte gelen yeni öğretmenlere bir tebliğ, bir şey hazırlayın derlerdi. Yani bir seminer, bir konferans. Evet. Ben de bu böyle bir konferans hazırladım. Tabii Anadolu'dan gelen o çocuklar benim bu konferansımı o kadar ısındılar ki, çünkü benim söylediklerim anaların babalarının söylediği şeyle uyuşuyor. Biyoloji hocalarının söylediği şey kafalarında ikilem yaratıyor.
Evet. İşte
ben diyorum ki işte bizim atamız Adem'dir. Adem de topraktandır. Allah'ın ilk yarattığı kişi Adem'dir.
Evet.
Havva'dır. Biz onun çocuklarıyız, onun torunlarıyız. Yani benim atam maymun filan değil. Çünkü insan maymunlardan, hayvanlardan daha üst bir yaratılış terazisinde var. Yani. Önce cemadat diyoruz yani. Cansız varlıklar, ki onların da cansız olduğu tartışılır. Benim inancıma göre dünyada cansız hiçbir şey yoktur. Eğer varsa mutlaka bir canı vardır. Var diyorsun değil mi? Cansız varlık. Varlıksa cansız olmaz bir defa. Taşın bile canı vardır. Elektron, nötronu, protonu vardır. Açıp baktığınız zaman atom yapısına. Cansız da hiçbir şey cana bak yaratmaz. Sonra nebatat dediğimiz, yani bitkiler alemi, ikinci basamak. Yaratılışın ikinci basamağı. Sonra hayvanat, yani hayvanlar alemi. Onun üzerine insan. En mükemmel yaratım. Canı var, ruhu var, aklı var. Ve mükemmel, çok güzel bir şekilde yaratılmış. Şimdi bu insanoğlu insan, yani Adem'in torunları olarak biz, aynen Adem gibiyiz. Siz de Havva gibisiniz.
İnşallah.
Siz Havva'nın bugünkü prototipisiniz. Ben de Adem'in prototipiyim. Bütün 7 milyar insanlık aynen böyledir.
Evet.
Geriye doğru gittiğimizde biz Adem'e ve Havva'ya çıkarız. İlk insana. Nasıl oluyor da şimdi yaratılışın en üst basamağında olan, mükemmel bir yaratık olan bu insan bir hayvan derecesine, bir alt basamağa indirgenir? Akla ziyan yani. Demek ki burada bir hile var, bir oyun var.
Oyun var.
Onun farkına varacağız. Onun için o konferanstan sonra biyoloji hocası geldi, beni öğretmenler odasında yakaladı. Hatice Bey dedi, siz ne yapıyorsunuz? Ne oldu hocam, niye şiddetlendiniz dedim. Siz dedi, benim anlattıklarım tam tersini söylediniz.
Evet,
ben
doğru.
Ben Darwin'i anlatıyorum. Darwin'i yerle bir ettiniz. Kardeşim, Darwin dediği şeyler teoridir. Yani ispatlanmamış şeylere teori denir. Hipotezdir değil mi? Yani böyle böyledir diye ispatlanmamış. Ama aradan yıllar geçti çok şükür. Darwin'in insanın menşei, The Descent of Man diye bir kitap var. 150 yıl önce yazmış işte. O artık sıfırlandı. İlmin gelişmesiyle, İslam'ın aydınlanması ve açıklanması ve öğrenilmesiyle birlikte, Kur'an'ın anlaşılmasıyla birlikte, ilmin ilerlemesiyle birlikte Darwin'in teorileri yerle bir oldu. Yerle bir olan bu teorileri artık burada okutmanın fantazi olarak hiçbir anlamı yok. Çocuklara yazık ediyoruz. Derhal kitaplardan çıkarılması lazım.
Bir hikaye olarak anlatılsın
hikaye,
da.
Bir zamanlar,
Darwin diye bir adam. Bir zamanlar,
Darwin diye bir adam vardı. Evet. Atalarımızın hayvandan geldiğini söylüyordu. Çocuklar sakın inanmayın. Çok komik bir şey. Deyip geçmeler lazım. Gülüş bir şey hakikaten. Ben nasıl atam hayvan olur ya? Ben bu kadar mükemmel bir varlığım. Düşünüyorum, konuşuyorum, ağlıyorum, gülüyorum. Ya olacak iş mi? Konuşan varlık. Hangi hayvan konuşuyor, affedersiniz? Bırak maymunu da hangi hayvan konuşuyor? Konuşur mu onlar? Ha şöyle konuşur. Kendi diliyle konuşur, hayvan diliyle konuşur. Ben ona da inanıyorum. Bitkiler de konuşur. Kendi diliyle, kendi lisanıyla bütün varlıklar taş dahi konuşur.
Allah'a
böyle bakarsanız tabii
inşallah.
Allah her birine ayrı ayrı bir dil vermiştir. Bir konuşma dili. Onlar kendi dili ama ben kelimelerle konuşurum, kelimelerle düşünürüm ve ilk şey kelimedir. Cenab-ı Hak Adem'i yaratırken ona kelimeyi vahyetti, sözü verdi. Biliyordu ve her şey ona öğretilmişti. Hakikaten aklıma da uygun düşüyor. Kur'an'ı açtığım zaman da aynı şeyleri görüyorum. Diyor ki biz Adem'e eşyanın bütün isimlerini öğrettik. Bütün eşyanın, şeyin yani her varlığın adlarını, bilgisini Adem'e öğretti.
Dolayısıyla yani. Da Darwinistlerin ilkel insan vardı, ara geçiş formu vardı demeleri yalan. Bu Kur'an'a göre de yalan.
Akla yani göre de yalan.
Doğru değil tabii. Evet. Akla göre de ve bilime göre de. Bilim de zaten evet. Bunu yalanlıyor.
Evet. Bitişe geçmiştir. Onun için hiç endişe etmeyin Hüma Hanım. Bitmiştir yani. Darwinizm falan hikaye bunlar yani. Bunlar.
Doğru söylüyorsunuz evet. Ama şöyle tabii ki yani gülünüp geçilecek bir teori. Fakat gençler üzerinde çok büyük etkisi
elbette.
Var. Şunun
elbette.
Şunun için iman etmekte zorlanıyorlar.
Tabii.
Aldıkları, şimdi siz bir küpü suyla dolduracaksınız
evet.
Diyelim ki. Küp daha evvel çamurla doldurulmuş durumda.
Nasıl
çamuru çıkartıp temizleyip pırıl pırıl suyla doldurmak gerekiyor.
Evet.
İşte bu bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve hükümetten istirhamımız bu yönde bizim. Darwinizmin bilimsel olarak geçersizliğini istedikleri kadar detaylı olarak anlatabilirler. Ama neden yaratılışın var olduğu, Allah tarafından yaratıldığının bilimsel olarak çok detaylarıyla anlatılması gerekiyor. Ve gençlerin kafasındaki bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Bu şekilde imana yönelecekler ve bu şekilde demin bahsettiğimiz toplumdaki sevgisizlik, çatışma, çekişme, düşmanlık duyguları ortadan kalkacak. Yani tek çözüm imanın güçlendirilmesi.
Elhamdülillah.
Bu da anti-materyalist, anti-darwinist eğitimle aynen. Mümkün.
Evet. Yani hem eğitim kurumları ki hem devletin kurumları hem sivil kurumlar yani özel kurumlarda
ki.
Da bunların artı sivil toplum kuruluşlarının yani vakıfların, derneklerin faaliyetleri içerisinde gençlere yönelik, yetişkinlere yönelik varoluş meselesini gündeme getirmeleri lazım. Çünkü birçok konu bu derneklerde, vakıflarda tartışılıyor. Her türlü konu konuşuluyor. Yurt içindeki problemler, yurt dışı siyasi problemler, dünyanın onlarca meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. Görüyoruz, dinliyoruz.
Evet.
Ama dikkat ediyor musunuz? Hiç insan varlığına ait bir konu tartışılsın. Hayat problemi nedir? Hayat bilgisine ait. Yani benim varlığıma ait bir konu.
Yaratılışıma,
varoluşuma, niçin dünyadayım, niçin nereye gidiyorum, ölümden sonra ne var ne yok. Yani benim başıma gelecek konularla ilgili çok ciddi tartışmalar, çok ciddi programlar, seminerler yapılmıyor. Bu dernek ve bu vakıflarda ve bu televizyon programlarında özellikle.
Yapılsa da çok çarpıtılmış, hurafeye dayalı hem bilgiler veriliyor, hem de bilimsel olarak yalanlanmış, varlığı olmadığı kanıtlanmış bilgilerle insanların beyinleri dolduruluyor. Ama hakkı anlatan, gerçekten bilim yoluyla Allah'ın varlığını anlatan kişiler özellikle birçok televizyon programına davet edilmiyorlar. Bunda benim arkadaşlarım başta geliyor. Evrimle ilgili bir konudan bahsedilince dünyada ve Türkiye'de Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarım başta hatırlanır, değil mi? Televizyon programına da normalde davet edilip onların bilgilerinden de diğerlerini de davet edebilirler. Evrime inanan insanlar da olur. İnanmayan insanlar da olur, değil mi? Öyle olmuyor. Evrimcileri ağırlıklı olarak davet ediyorlar ve karşılarına da mutlaka bu konuda yenilecek olan bir takım bilim adamlarını ya da vatandaşları davet ediyorlar. Ve o programları da netice itibariyle halka hep evrimin var olduğu mesajı sonuç olarak veriliyor. Biz tabii ki A9'dan bunu çürütecek şekilde anında cevaplarını yayınlıyoruz ama bu mesela çok büyük bir hata. Evet, bu şunu gösteriyor. Evet. Baştan yenilmiş durumdalar ve bunun farkında oldukları için bu yenilgiye açıkça vesile olacak kişileri karşılarına çıkarmak istemiyorlar.
Şimdi bu konu sonunda vuzuha kavuşacak ve bu bitecek.
İnşallah.
Yani bu çalışmalarla, bilimin ilerlemesiyle bu hurafe dönemi bitecek. Bu işin bir boyutu. Yani Darwinizm bitti diyelim. İnşallah. Ama onun ötesinde başka bir şey söylediniz. Sanatın dilini kullanmak, evet. Sanatkarları ve sanatı öncelemek, öne çıkarmak.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir tanesi de sanidir. Sani, ezeli ve ebedi. Yani büyük sanatkar. Diğer sanatkarlar, yani diyelim bir şair, bir müzisyen, bir ressam ve vesaire sanatkarlar bir modele dayanarak eserlerini ortaya koyarlar. Kendileri bir şey yaratamaz. Şöyle yaratır belki, Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı özelliğinden kendisine, ruhuna bir yansıma varsa ancak o kadarını yapar. Yani kendisine müsaade edilmiş kadar yaratır.
Yansıtır. Yani yansıtır. Var olan bir şeyi
keşfeder hatta. Olur, evet. Yani yaratma kelimesini kullanırsak yanlış anlaşılır toplumumuz tarafından. Doğru. Kendisine bahşedilen şeyi yansıtır, keşfeder. Yani kendisi yeniden bir şeyi yoktan var edemez. Hiçbir insan, hiçbir varlık. Var edilmiş olanı keşfederek bulur. Bu keşif kabiliyeti insanlara verilmiştir yine Cenab-ı Hak tarafından. O keşfeder, ortaya çıkarır. Eserini ortaya koyar ama bir modele dayalı olarak koyar. Kendisi yeni bir model, yeni bir şey yaratamaz yani. Çünkü her şey zamanında kün feyekün denmiştir. Ol dedik oldu, o kadar. Yani ne yaratılmışsa görünen ve görünmeyen binlerce alemdeki binlerce çeşit yaratık bir kelimeyle kün demiştir Cenab-ı Hak. Yani ol demiştir ve her şey olmuştur. İnsanlar bu olan, görünen ve görünmeyen olanı keşif suretiyle ortaya çıkarır. İlim bu zaten. Cenab-ı Hakk'ın o da bir sıfatı, ilim sıfatı. Yani insana ait bir şey yok. Hepsi Allah'a ait şeyler ama insan bunları kullanacak, keşfedecek. Şimdi sanat üzerine durursak, televizyon programlarının, eğitim programlarının, özellikle mesela eğer eğitimi konuşuyorsak, mesela bir edebiyat eğitimi, kendi kültürümüze ait bir edebiyat okullarda okutuyoruz, ortaokulda, liselerde. Ama o hocalarımız sağ olsunlar, benim eşim de edebiyat hocası. Diyorum ki hoca hanım ona, ya Allah rızası için şu çocuklara 3 tane şiir ezberlet. Benim büyük şairlerimden, Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan, Mehmet Akif Ersoy'dan 10 numara ver ya. Bu çocuk 10 sene, 20 sene sonra bu şiirleri çeşitli toplumlarda okur, hafızasına yerleştir. Doğru. Şu şiir ya. Evet. Grameri zaten öğretiyor herkes, dil bilgisini, grameri, değil mi? Önemli olan bu büyük şairlerin mesajlarını öğrensinler. Ne demiş bunlar? Niçin şair olmuşlar? Neyi öğretiyorlar? Neden bahsediyorlar? Değil mi? Dolayısıyla edebiyatın, ki bizim geçmiş toplumumuz edebi bir topluluktu. Benim atalarım, sizin atalarınız hepsi edebiyattan, sanattan anlayan insanlardı. Şiiri ezbere biliyorlardı. Bir Fuzuli'yi ezbere okuyorlardı. Tamam mı? Bir Baki'yi biliyorlardı. Bir Nabi, Nefi, Şeyh Galibi biliyorlardı. Divan edebiyatı halkın içindeydi. Halk edebiyatı, divan edebiyatı ayrımı yoktu. Karacaoğlan'ı, Emrah'ı, Yunus'u bilen şair, Nabi, Baki, Fuzuli'yi de biliyordu. Öyle irfani bir toplumdu. İrfanı yüksek bir toplumdu. 300 yıldan beri böyle bozulduk hiçbir şey kalmadı. Ne gencimizde hayat kaldı, ne yaşlımızda hayat kaldı. Yani kendi öz kültürümüzden, sanat hayatımızdan uzaklaştırıldık ve uzak durduk. Başka iklimlerde gezinmeye başladık. Şimdi bugün yeniden yapılacak iş kendi kimliğimize dönmek. Kendi kişiliğimize dönmek. Reddettiğimiz, inkar ettiğimiz atalarımızın inandığı, yaşadığı, hayatına geçirmiş olduğu o dini mübini yeniden ihya etmek. İslam dinini yeniden diriltmek ve o dirilişin içinde biz de var olmalıyız.
İnşallah.
Ve yeni bir medeniyet inşa etmeliyiz. Bunu niçin yapacağız? Bunu hem kendimiz için, hem kendi toplumumuz için, hem bütün insanlık için öyle şeyler yapmalıyız ki bu savaşlar bitmeli, bu kavgalar bitmeli ve biz Müslümanlar olarak, diriliş erleri ve erenleri olarak bu yeniden bu insanlığa merhamet nedir, adalet nedir? Bunları öğretmek zorundayız. Önce kendimiz yaşayacağız, adil bir toplum kuracağız ve merhamet tohumları saçacağız yeryüzüne. Bakın benim üstadım Necip Fazıl Kısakürek bir kitabında diyor ki, bir sanıyorum Tohum diye bir tiyatro kitabında sunuyor bunu. Diyor ki, ey insan diyor, ey insanoğlu, kaldırın bütün evlerdeki bu su şebekelerini. Hani evler su şebekeleriyle birbirine bağlanır ya, her evde su akar ve su borularıyla bütün bir şehir birbirine bağlanmıştır, değil mi? Düşünürsek.
Evet.
Hepsinin suyu bir merkezden gelir ve o merkezden gelen sular bütün evlere su şebekeleri vasıtasıyla dağıtılır.
Evet.
Sökün evlerden bu su şebekelerini. Bunun yerine merhamet şebekeleri bağlayın evlerden evlere ve bir şehire ve bütün şehirlere ve bütün bir dünyaya diyor. Yani müthiş bir şey bu mesaj. Ve bunu şiirin dilini kullanarak söylüyor. Yani onun için şiiri, sanatları küçümsememek lazım. Çok büyük mesajlar var ama sen Necip Fazıl okutmazsan okullarda, Sezai Karakoç'u okutmazsan, hani sanatı konuşuyor diye söylüyorum, konuşuyoruz diye söylüyorum. Bir Mehmet Akif Ersoy okutmazsan, değil mi? Büyük sanatkarların topluma yeniden öğretmezsen, sanatın dili kopmuş olur. Televizyonlarda program yapmazsan, okullarda öğretmezsen, nasıl olacak yani, sen yanmazsan ben yanmazsam bu karanlıktan nasıl çıkacağız aydınla? Şair böyle diyor. Onun için bence zamanı gelmiştir. Neyin zamanı gelmiştir? Yeniden var olmanın, yeniden insan olmanın, yeniden medeni olmanın. Çünkü insan olmak medeni olmakla eşdeğer. Medeniyet de şehirlerde başladığına göre Medine şehir demektir. Evet. O zaman bir şehir ahalisi hep beraber yeniden inancımıza, Kur'an'ımıza sarılıp yeniden bir ahlak medeniyeti, bir İslam medeniyeti, bir diriliş medeniyeti inşa etmek zorundayız. Bu el birliğiyle olur, güç birliğiyle olur. Güçlerimizi birleştirerek, sevgimizi arttırarak, nefreti yok ederek olacaktır. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Yani bu mutlaka olacak. Yani hissediyorum en azından, bir şairim ve İnşallah. Bu güzel günlerin geleceğini hissediyorum.
İnşallah. Birlikle, beraberlikle, itaatla olacaksınız.
İtaatla olacak tabii.
Ben de Bediüzzaman Hazretlerinden birkaç şey okumak istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bu dönemin diyor en büyük farz vazifesi diyor, itaadı İslam'dır diyor. Yani İslam birliğidir
amenna,
diyor.
Amenna,
bu itaadın, birliğin meşrebi yolu muhabbettir.
O kadar muhabbet, sevgi, evet doğru söylüyoruz. Evet.
Sevgi beslemektir. Husumet, düşmanlık ise cehalet, bilgisizlik ve zaruret, ister istemez nifakadır, ikiyüzlülüktür. Maşallah. Gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki bu itaadımız, yani birliğimiz, bu üç sıfata vasfa hücumdur. Karşı çıkmaktır, saldırıdır. Hutbe-i Şamiye'de söylüyor maşallah bunları.
Evet.
Yani bu dönemin en büyük farz vazifesi itaadı İslam'dır diyor. Bizim bütün sorunlarımızı çözebilmemiz bütün Müslümanların birliğine, beraberliğine bağlı. Bu hem Türkiye'nin içinde böyle. Tüm mezheplere ayrılmışız mesela. Her mezhep birbiriyle uğraşıyor.
Birbirini öldürüyor. Orta Doğu'da
her tarikat, kötü. Her cemaat, bütün ülkelerde, evet. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Lübnan'da, aynen. Arabistan'da, Türkiye'de insanlar birbirleriyle çekişir hale geldiler. Ve Allah da buna karşılık, yani Allah'ın tarif ettiği birlik, beraberlik ruhundan, Kur'an ahlakından uzaklaştırıldığı için karmaşa ve bela yaratıyor.
Aynen.
İnşallah.
İnşallah. Burada ben bir şey hatırıma geldi. Yine Bediüzzaman üstadımızdan diyor ki, biz muhabbet fedaileriyiz.
Evet.
Husumete zamanımız yoktur.
Maşallah.
Yani. Zaman yok bizim kavga etmeye, savaşmaya. O kadar muhabbete bağlanmışız ki muhabbet toplumunu kuracağız. Husumete, kavgaya, çekişmeye zaman yok yani. Zaman o kadar dar ki.
Evet.
Bunu söylüyor. Bir şey daha söylediniz. Bir birlik, beraberlik zihniyeti. Yani ayrı gayrı işte kutuplaşmalar, cemaat farklılıkları, mezhep, meşrep farkları. Şimdi bütün bunların üstünde bir yeni dil inşa etmemiz lazım. Bakın, İslam toplumlarının en büyük handikabı budur ve kaç yüzyıllardır birlik, beraberlik, ittihat kuramıyorsa bunun mutlaka sebebi vardır. Niçin bütün ateş İslam coğrafyalarında? Niçin bütün kavga, dövüş, savaş hep İslam coğrafyalarında oluyor da neden Hristiyan coğrafyalarında bu kadar bu denli savaş yok? Neden bir Hristiyan bir Hristiyanı öldürmüyor? Dikkatinizi çekerim yani. Neden bir mezhep adına o onun camisini bombalıyor, onun camisini bombalıyor ve ikisi de Allahu Ekber diyor. Biz diyor bugün Şiilerin camisini yok ettik. O diyor ki biz Sünnilerin camisini yok ettik. Bu ne gaflettir, bu ne aymazlıktır, ne kadar korkunç bir şey. Bunun neresi Müslümanlık?
Neresi Müslümanlık?
Demek ki biz şeylerde ezilip kalıyoruz. Yani böyle mezhep, meşrep, bilmem ne, şey, grup tutma filan. Bu çok cahil ve ilkel bir şey. Yeni bir dil inşası nedir biliyor musun? Bu Kur'an dilidir.
Kur'an.
Yani. Kur'an dilidir. Kur'an dilini yeniden inşa edeceksiniz.
Çok doğru.
Mezhepler üstü. Efendim işte ırklar üstü, tamam mı? Hatta devletler üstü yeni bir İslam dilini inşa et. Kur'an dili ya, bunun başka şey yok. Yeni bir zihniyet, yeni bir şey, şuur, bilinç yani İslami bilinç. Yeniden bir diriliş bilinci, yeniden bir dil, Kur'an dili yeniden ama tarihte yaşanmış o çelere değil. Yoksa yine bataklığa batarız. Bakın kurtulamıyoruz yani. İslam diyoruz ama her zaman batıyoruz yani. Neden batayım ya? Niye bu kadar savaş? Niye bu kadar şey yok ediliyor, insanlar öldürülüyor? Hepsi İslam coğrafyasında işte. Yanı başımızda Şam'da, Suriye'de, Alep'te, Bağdat'ta filan ta Pakistan'a kadar hep zulüm altında insanlık ve özellikle Müslüman coğrafyalar. Demek ki bizde bir eksiklik var. Kur'an'da eksiklik yok.
Çok doğru.
Bizim eksikliğimiz Kur'an'a sımsıkı sarılıp onu künhüne varmak yani o bizi diriltecektir. Kur'an'ın nefesi bizi diriltecektir ama Kur'an'dan uzaklaştığımız için birbirimizin giyimiyle, kuşamıyla, efendim dış görünüşüyle, işte mezhebiyle, meşrebiyle uğraşıyoruz. O diyoruz benim mezhebim senin mezhebini döver ve dövüyor, başlıyor dövmeye. Ama bunu birileri yapıyor, birilerinin eliyle yapılıyor. Bir emperyalizm var İslam coğrafyasında. Bir üst akıl var, konuşmak gerekirse çok şey konuşurum ben. Yani. Bir üst akıl var,
üst
bu üst akıl bizi akılsızlaştırır ve birbirimize düşman ediyor. Ya sen benim kardeşimsin, kardeşim Müslümanım diyorsan, bir defa İslam'ım diyorsun zaten barışçıyım diyorsun sen değil mi? İslam barış demek. Bu nasıl barışçılık? Ya ben İslamsam, sen İslamsan, Kur'an diyor ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
Evet.
Değil mi? Kur'an diyor demiyor.
Velisidir birbirinin. Velileridir. Tabii.
Velileridir. O zaman birbirinizin arasını bulun diyor. Kur'an'ın dili bunu emrediyor. O niye ben silah çekiyorsun bana ya? Benim camimi niye yıkıyorsun? Veya ben niye sana silah çekiyorum? Müslüman, Müslümana silah çekebilir mi? Kardeş, kardeşi öldürebilir mi? Demek ki bir bilinçsizleştirme var. Kur'an'dan uzaklaştırma var.
Çok doğru.
Tamam mı? Bir üst akıl bu zulmü yapıyor ve insanlar, yani Müslümanlar daha doğrusu zulüm altında iniyor. Şimdi bunun çaresi nedir? İşte bunun çaresi Kur'an'a yeniden sarılmak, İttihad-ı İslam'ı meydana getirmektir.
İnşallah.
Yani sınırlar üstü, işte mezhepler üstü, meşrepler üstü, ırklar üstü yeni bir üst dil kullanmak. Bu Kur'an'ın dilidir yani. Kur'an diline sarılmak lazım.
İnşallah. Adnan Oktar Hocam hep hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tek konuda ümmetinden şikayetçi diyor. O da Peygamber Efendimiz diyor ki benim ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktı diyor.
Aman
şimdi Adnan Hocam da şunu söylüyor. Bir tek bir şikayet Kur'an'ın terk edilmesiyle ilgili oluyor. Dolayısıyla da biz sizin dediğiniz gibi yeniden Kur'an'ın özüne dönersek,
aynen,
Kur'an'ın aslına dönersek, hı hı, hurafeleri terk edersek,
kesinlikle,
Allah üstümüzdeki belaları, sıkıntıları tamamen kaldıracaktır inşallah. Tek çözüm olmuş
orada
oluyor inşallah.
Hurafe dediniz, bak bu çok önemli. İslam diye onlarca hurufi şeyler, hurufatlar yani İslam dışı olup da nesilden nesile bize İslam diye yutturulan, tanıtılan ve biz onları işte çocukken biz de bir sürü şey hurafenin içerisindeydik. Elhamdülillah Kur'an okudukça bu hurafelerin tamamı gitti. Yani çok kötü inançlar var. Şamanizmden kalan, bilmem nereden kalan bir sürü yanlış, İslam dışı, Kur'an dışı, insanlık dışı bilgiler İslam'mış gibi bize yıllarca sindirildi yani.
Evet.
Şimdi anlıyoruz ki bunların hepsi hurafe.
Evet.
Kur'an dışında hiçbir gerçek yok yani.
Maşallah.
Kur'an dışında
doğru.
Hiçbir gerçek yok. Kur'an'a sarıldığın zaman, anlamını tam öğrendiğin zaman mesele aydınlanacaktır. O zaman demek ki yeniden bir bilinçli bir Kur'an eğitimi lazım bu topluma. Bu Müslüman topluma yeniden Kur'an'ı, o şeyleri bırakmak lazım. Eski alışkanlıklar, eski geleneksel İslam'ı. Öyle
diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah atalarının dini diye.
Öyle diyor tabii.
Evet,
tam da atalarının dini yaşıyor şu andaki işte 1,5 milyar Müslüman. Eğer öyle olmamış olsaydı bir ittihat olurdu yani.
Bize şunu dayatmaya çalışıyorlar. Atalarının dinini dayatmaya çalışıyorlar. Hı. Mesela Kur'an'a göre, Kur'an ayetlerine göre Allah, Allah'tan başka hakim mi arayayım diyor. Eyvah. Allah ayette şeytan Allah sanırım. Elbet. Allah'tan başka hakim arayacaksınız diye diretiyorlar.
Aman yavrum.
Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği ayetlere değil de
başka.
Başkalarının uydurduğu helal ve haramlara uymamızı istiyorlar. Hı. Ve siz ben Kur'an'a uyacağım diye ısrar ettiğinizde de sapkınlıkla itham ediyorlar insanları. İşte bu çok büyük ahir zaman mucizesi.
Allah Allah.
Yani gerçekten bir hocam hep söylüyor, deccaliyetin bir büyüsü var. Hı hı. Ve insanlar artık algılayamaz hale gelmişler. Hı. Siz Kur'an'dan ayetler söylediğinizde haşa onları kabul etmeyip gidip gariban, aciz Allah'ın yarattığı herhangi bir kulunun şu alim diyor bana diyor.
Bunu söyledi.
Bunu söyledi diyor. Ve bu hı. alimin söylediğine göre de diyor senin yaptığın haram diyor. Hı. Biz de diyoruz ki Kur'an'a göre helal bu. Helal olan bir şeyi haram olarak siz öne sürüyorsunuz. Hı hı. Allah ayetinde diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendiklerinden dolayı şuna helal buna haram demeyin diyor. Hı. Yani haram ve helal uydurmayın kendinize göre diyor. Çünkü Kur'an'a göre haramlar az sayıda belirli zaten.
Gerisi helal.
Siz, tabii Allah büyük günahlardan bu haramlardan kaçınırsanız inşallah küçük günahlarınızı affederim diyor. Tövbe edersiniz diyor. Şirk büyük günahtır mesela. Ama şirke günah olduğunu kabul etmiyorlar. Bazıları ne kadar şirke batmış durumdalar.
Çok.
Allah'ın dışında ilahlar edinmiş
çok
durumdalar.
Çok. Günümüzde onca ilah var ki evet. Allah'ın dışında. Yani sadece Yunan felsefesindeki o Olimpos'a toplanan ilahlar değil yani. Günümüzde o kadar ilah var ki onları bastırdı yani.
Çok doğru.
Olimpos'un ilahlarını bastırdı günümüzün ilahları. O kadar ilah var. Ve bu ilahların çoğu da İslam toplumlarında oluyor. Yani Müslüman topluluklardaki ilahlar bunlar. Evet. Onlarca ilah. İnsandan olan, paradan olan, her türlü sağın şöyle hepsi ilah bunların.
Evet.
Demek ki tevhid dediğim şey Allah'ın dışında hiçbir şeyi putlaştırmayacaksın. Sadece
İnşallah.
Bir ve tek olan, ebedi olan, ezeli olan, doğmayan, doğurmayan tek güç ve kudret sahibi. Ve bunun gönderdiği mesajlar, Kur'an denen bir kitap da toplanmış. O zaman biz bu mesajlara bakacağız.
İnşallah.
Kur'an'ı yeniden okuyacağız, yeniden anlayacağız ve hayatımıza geçireceğiz. İşin özeti budur aslında.
İnşallah. Evet.
Yoksa şu şöyle dedi, böyle ona bakmam ben. Kur'an ve sünnet, onun tatbikatçısı Hazreti Muhammed'dir. Kur'an'ı bize tebliğ eden, Cebrail vasıtasıyla Allah tarafından gelen bu mesajları Hazreti Muhammed bize tebliğ etmiştir. Biz onun yolunda olmak zorundayız. Öyle mi?
Tabii ki.
Kur'an ve sünnet. Yani Hazreti Peygamber İnşallah. Bizim önderimiz odur. Ebedi ve ezeli önderimiz odur. O devrimci bir insandır. O inkılap yapmıştır, değiştirmiştir her şeyi. Allah'ın istediği şeye sokmuştur insanlığı. Tekrar ona dönmemiz gerekiyor. Eğer
İnşallah.
Biz de yeni bir inkılap yapmak istiyorsak hem bu inkılabı kendi içimizde hem dünya çapında hem ülkemizde artık korkmamak lazım yani hiç kimseden.
İnşallah.
Yani ben Müslümanım dediğiniz zaman zaten içiniz rahatlıyor, ferahlıyorsunuz yani. Kimseden de korkmuyorsunuz. Çünkü Müslüman sadece ve sadece Allah'tan korkar ve bir tek onun önünde eğilir. Öyle yere getirdiniz ki ben şimdi yani namaz kılıyoruz günde 5 vakit 40 rekat. Sadece seni ulularız diyoruz değil mi? Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Ve sadece secde ediyoruz Allah'ın önünde. Başka kimsenin önünde secde edebilir miyiz?
Maşallah.
Allah'ın önünde eğilen bir başkasının önünde eğilirse şirke gider. Açıkçası. Ne şan için, ne şöhret için, ne para, ne pul için kimsenin önünde eğilmez benim başım. Senden başka. Şiirlerimde geçerim. Evet, eğilmez. Ve Müslüman adam korkak olmaz, cesurdur. Çünkü Allah onunla beraberdir. Bir defa ona evet demiş. Onun önünde secde. Kimin önünde ben eğileceğim ya? Mümkün mü bu yani? Kimse benim başımı eğemez yani. Çünkü eğer tam inanıyorsam Allah'a, hiç kimsenin önünde başımı eğmem. Bir tek onun önünde eğerim. Çünkü onun dışındakiler artık hiçtir benim için.
İnşallah.
Şimdi bakın, İslam böyle bir hüviyet de veriyor insana. Yani kimlik kazandırıyor. İslam, Allah'a secde eden Müslümana kimlik kazandırıyor. Eğilmez bir başı var. Korku diyorduk, sadece tek varlıktan korkulur. Onun dışında hiç kimseden korkmaz. Bir Müslüman, şahsiyetli bir insansa, Allah'ın dışında hiçbir yaratıktan, hiçbir varlıktan korkmaz. Sadece Allah'a secde eder, sadece onun önünde eğilir, onun dışında hiç kimsenin önünde eğilmez, secde etmez. Ederse ikileme düşer. Allah korusun yani şeyi tehlikeye girer, imanı tehlikeye girer.
Allah korusun.
Tabii yani çok farkında olmadan şirke girer yani. Gizli şirke girer, açık şirke girer. Farkına varmadan. Ama bir Müslüman farkına vararak yaşamak zorundadır. Şuuru başında olarak yaşamak zorundadır. Her adımını attığında niçin adımını attığını bilmek mecbur. Yani başıboş yaratılmadı, başıboş da bırakılmayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim.
İnşallah.
O zaman Müslüman ciddi adamdır. Başıboş yaşamaz. Saatinin, saniyesinin farkına varır. Öyle güzel yaşar. öyle güzel öbür tarafa geçer, bu kadar.
İnşallah.
Evet, inşallah. Yani korku o anlamda korku.
İnşallah, doğru söylüyorsunuz. Birçok insan tek çözüm İttihad-ı İslam dedik. İttihad-ı İslam'ı savunmayı bırakmış durumdalar. Ve Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki, birçok insanın haf damarı korku nedeniyle İttihad-ı İslam için gayret etmediğine dikkat çekiyor Bediüzzaman Hazretleri. Mesela bakıyoruz, İttihad-ı İslam'ı oluşturalım diyoruz. İsrail izin vermez diyor. Amerika izin vermez diyor. Yok efendim, genel müdürüm ne der? Partimin lideri ne der? Darbe olursa alınırım. Şöyle olur, böyle olur deyip tamamen İttihad-ı İslam'ı savunmayı bırakmış durumda birçok insan. Fakat Allah rızasını gözettiğinizde Allah'tan başka dediğiniz gibi korkulacak hiçbir şey yok. Yani bizi insanların ne düşündüğü ilgilendirmiyor.
Kesinlikle.
Bizi o yönde bir siyaset de ilgilendirmiyor. Mesela birçok kişi İttihad-ı İslam'ı siyasetle kuracağımızı zannediyor. Halbuki İttihad-ı İslam, Adnan Oktar Hocam hep söyler, siyaset İttihad-ı İslam siyasetle olmaz der. Sevgiyle, eğitimle, bir gayretle, birlikle olur der. Dolayısıyla da mesela şu söylemi ben çok yanlış buluyorum. İşte birlik kuracağız, Suriye'yi de kendimize katacağız, Libya'yı da katacağız, işte Irak'ı, Barzani bölgesini de katacağız, büyüyeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan şey toprak değil. Biz manevi bir birlik istiyoruz. Bizim yine Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları bize yeter inşallah. Ama biz büyüyelim derken, İttihad-ı İslam'ı kuralım derken, manevi, dostane bir sevgi, birliği kurmak istiyoruz.
Evet, sizin dediğiniz şey şu, yani ona katılıyorum ben de. Toprak bütünlüğün anlamında İslam birliği değil,
evet.
İttihad-ı İslam kalplerde, gönüllerde ve iletişimle olacak. Yani bizim toprağa da ihtiyacımız yok. Herkes toprağında hür yaşasın ama kalplerini birleştirsin.
Evet.
İşlerini birleştirsin ve İttihad böyle oluşsun. Zaten bugün için çok müsait. Geçmişte olmayabilirdi. Bugün için iletişim o kadar
çok kolay.
Bütün dünyayı ayağınıza getiriyor. Bir düğmeye basıyorsun, istediğin yerle, Malezya'yla da, Endonezya'da irtibat kurabiliyorsun değil mi? Elinde numaran var.
Evet.
Bas, dünyanın herhangi bir noktasındaki bir Müslümanla anında görüşebilme, tanışabilme ve gücünü birleştirebilme, ruhunu birleştirebilme imkanım var elindeki aletle. O zaman herkes sağ olsun, yerinde olsun ama kalplerini, gönüllerini İslam birliğine açsın.
İnşallah.
Bu, yani bizim istediğimiz de bu.
Evet.
İslam birliği bu zaten.
Yani İttihad-ı siyaset İslam tek yöntem değildir. Hani mesela
toprakları birleştirme anlamında,
evet,
değil. Ben
imparatorluk kuracağız.
Yok, öyle değil.
Başına da biz geçeceğiz. Zaten böyle bir söylem yabancı ülkeleri de Türkiye'den uzaklaştırıyor.
Tabii.
Hayır, buz ettirtiyor.
Tabii, doğru.
Ve dış politikada da bu sefer kopukluklar meydana geliyor.
Evet. O korkuya da değinelim. Yani Allah korkusunun dışında da bir sürü korkular günümüz insanla pompalandığı için, özellikle Türkiye toplumunda yaşayan insanlar hep korkutulmuştur. Bakın, bu Cumhuriyet tarihi boyunca korkutulmuştur, kitlesel ölümlere götürülmüştür, dar ağaçlarına götürülmüşlerdir. Bunların hesapları sorulacak. Daha yeni yeni meclis zabıtları açılıyor. O ilk dönemde onlarca insanı sorgusuz sualsiz, istimi sonradan gelsin, fermanı sonradan gelsin şeyiyle istiklal mahkemelerinde devrim adına sallandırmışlardır. Yani onlarca insan. Hatta mesela Erzurum'a bir kadını bile asmışlardı şapka inkılabında, biliyor musunuz? Kadının şapkayla ne ilgisi var?
Evet.
Şapka giymedi, kadını asmışlar. Bilmem ne bacı diye geçer. Bunların hepsinin hesabı sorulacak ama sadece aydınlatmak adına, yani böyle şeyler yaptınız. Ey insanlar, kendi halkınıza böyle zulümler yaptınız. Artık bu zulümleri yapmayınız yani, demek adına söylüyorum. Korku, korku, korku, işte ihtilaller, bir sürü şeyler yapıldı bu ülkede. Dünya hiç kimseye kalmaz. Kalacak olan iyiliktir, güzelliktir. Zulüm abat olmaz. Zulümle hiçbir yere gidilmez. Dolayısıyla sevgi toplumuna dönelim yine. Bu topraklarda, bu Anadolu coğrafyasında, hadi başkaları da bizi ilgilendirir ama önce benim toplumum ve benim toprağım, benim insanım. 77 milyon insanı kardeş yapacağız. İnanç birliği yapacağız. Mezhebi farklı olsun. Gönüllerde o dediğim merhamet köprülerini, sevgi köprülerini kurmaya çalışacağız. Böyle bir toplum inşa edersek inşallah.
İnşallah.
O zaman güzel yaşarız. Güzel ölürüz.
İnşallah.
Öbür tarafta da güzel bir şekilde diriliriz ve Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği cennetine ve cemaline inşallah kavuşuruz. Bir Müslümanın büyük emeli bu değil midir? Başka ne olur
evet.
Yani? Mal, mülk, bunların hepsi yalan. Yunus Emre öyle diyor. Hepsi
evet.
Yalan diyor değil mi?
Doğru söylüyorsunuz.
Mal da yalan, mülk de yalan. Gel sen de biraz o yalan.
Söylemlerle uygulamalar arasında çok büyük çelişki oluyor. Benim gözlemlediğim bazı kişilerden, basından izlediğimde. Mesela bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diye lafla
söze
başlayıp
sözde
arkasından da mesela iki partinin lideri bir araya gelemiyor. bir cemaat, bir tarikatı kabul etmiyor huzurunu.
Tabii tabii.
Şimdi nasıl iri olacağız, nasıl diri olacağız, nasıl büyüyeceğiz, nasıl ittihadı oluşturacağız?
Hiç mümkün
değil. Daha ülkenin içindeki gruplar bir araya gelemiyorlar toplantılarda.
Bu grupçuluk taassubundan kurtulmamız lazım. Bu mezhepçilik taassubundan kurtulmamız lazım. Şu Alevi diye, Süslü'nün diye, öyle bir şey yok. Hepsi Müslüman bunlar.
Hepsi Müslüman.
Hiç ayrıma gerek yok.
Tabii.
O geçmişte yaşanan yanlışlıkları, bağnazlıkları ayağımızın altına alacağız. Yeni bir bilinç inşa etmemiz lazım. Yeni bir İslami bilinç. Bu İslami bilinç aynı zamanda Kur'an'ı bilinçtir yani. Kur'an'ın ışığında yeniden bir araya gelelim.
İnşallah.
Alevi Sünni olarak değil, Kürt Türk olarak değil.
Çok doğru.
İnanıyorsak Kur'an'ın ışığında bir araya gelip ve kalplerimizi, güçlerimizi birleştirip korkulardan arınıp tek bir gücün korkusuna kapılalım. Allah'ın korkusunda hiçbir korku tanımayalım. Kardeş olalım. Yunus Emre öyle demiş, Mevlana öyle demiş, Hacı Bektaş-ı Veli öyle demiş, Hacı Bayram-ı Veli öyle demiş. Yani bizim tarihte bize yol gösterecek o kadar insan var ki. Ama Hazreti Peygamber hepsinin üstünde yol göstermiş
İnşallah,
bize.
Tabii.
Kur'an zaten hepsinin üstünde bir yol, bir yöntemdir yani. Nedir bu? Bu güzelliği yaşamak adına bu çağrılarımız, bu konuşmalarımız. Güzelliği yaşayalım, güzel olalım, güzel tanışalım.
Olalım.
Mutlu olalım.
Evet.
Yunus Emre ile bitirelim mi?
Çok iyi olur.
Ne diyor? Benim burada kararım yok. Ben buradan gitmeye geldim. Bezirganam, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Gönüller dost evi için. Gönüller yapmaya geldim.
Maşallah.
Gönüller yapmaya geldim. Şimdi bizim işimiz bir sanatkar olarak, bir şair olarak, bir insan olarak ve bir Müslüman olarak benim görevim insanların kalbine seslenmek, kalbine yönelmek ve sevgisini kazanmak, sevgi ışınları yaymak, sevgi tohumları ekmek. Sevgi, sevgi, sevgi, ötesi boş.
İnşallah.
Çünkü Cenab-ı Hak bunu istiyor. Sevgi toplumunu kurun diyor.
Çok doğru.
Merhamet toplumunu kurun. Birbirimize merhamet edeceğiz ya. Merhametsiz olmuş bu toplum ya. Kuşa, karıncaya acıyacağız. Börtü böceğe, kelebeğe, bal yapan arıya, bütün hayvanata, bütün bitkilere, nebatata ve bütün insanlara acıyacağız, merhamet edeceğiz. Eğer biz insanlara merhamet etmezsek bizim şahsımıza hiç kimse merhamet etmez. Merhamet çok önemli. Bugün insanı, emin olun, merhameti kaybetmiş. Zalimce davranıyor, acımasızca. Kesiyor, asıyor. Ya bu nasıl bir şey? Demek ki cinnet noktasına gelmiş insanlık. O zaman diriliş de bu noktadan olacaktır. Gecenin
İnşallah.
En karanlık noktasından aydınlık olacak.
İnşallah.
Ben ona inanıyorum ki yine bu topraklarda, bu Anadolu coğrafyasından bu mesajlar yeniden yükselecek.
İnşallah.
Yeniden bir sevgi toplumu inşa edeceğiz, kuracağız. Yeni bir medeniyetin ışığına uyandıracağız insanlarımızı ve biz dahil.
İnşallah. Evet. Allah dua kabul etsin.
Amin inşallah.
İnşallah böyle güzel sözün, tatlı dilin, neşenin hakim olduğu, Allah'ın çok anıldığı bir
istedim.
Ortam yaratsın.
Eyvallah.
Hem Türkiye'nin içinde hem bütün dünyada Müslümanları başta olmak üzere bütün ehli kitabı kucaklayacak şekilde bir birlik oluştursun.
İnşallah.
İnanan, inanmayan herkese merhametle Allah şefkatle yaklaşmayı
Eyvallah.
Nasip etsin.
Evet.
Allah razı olsun.
Sizden
programa
razı
geldiniz.
Olsun. Estağfurullah.
Ağzınızdan hayır akıyor
Allah
inşallah.
Razı olsun. Sağ olun.
Hikmet akıyor. Allah razı olsun.
Çok teşekkür
hem
ediyorum.
Hem imanlısınız hem
Estağfurullah.
Sanatçı kimliğiniz var.
Estağfurullah.
Çok güzel bir model maşallah.
Estağfurullah.
Hem anlayışlısınız, neşelisiniz.
Estağfurullah.
Sizi tanıdığım
Estağfurullah.
Kadarıyla
Estağfurullah.
Da.
Estağfurullah. Sağ olun.
İnşallah her evet. zaman bekleriz.
İnşallah. Güzel bir program oldu inşallah. Dedikodu yapmadık. İyi faydalı şeyler söyledik. Nefsimiz için önce, sonra işte bizi izleyenler için güzel mesajlar vermeye çalıştık inşallah.
Allah razı olsun. Tamam. Efendim, Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu şair ve aynı zamanda 22. dönem AK Parti milletvekili Mehmet Atilla Maraş'tı. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.